Ayrım 19.
72 saatlik sürenin içinde 3 kez sorgucuların sabrı taştı ve çavuşun sorguyu daha alışılagelmiş 3. sınıf yöntemlerle devam ettirmesine izin verdiler. Adam kendi yöntemini içi demir parçalarıyla doldurulmuş 9 inç boyunda ince uzun jüt bir torbayla uyguladı. Bu silahın etkisi korkunçtu. Gerçi deriyi pek ender olarak yarıyordu ama alttaki kemiklerle kasları kırabiliyordu. Bu tür vahşete dayanamayacak kadar uygar bir insan olan binbaşı Diamond, dayak fasıllarında odadan çıkıyor, kendi emrettiği işkenceye tanık olmuyordu. Doktorsa kalıyordu. Yalnızca ilaç verilmiş bir kişinin dayağı tepkilerini merak ettiği için. Bu üç işkence faslı Nikolay'ın gözlemine değişik etkiler yaptı. Birincisini hemen hiç hatırlamıyordu. Sağ gözü şişip kapanmış olmasa, gevşeyen bir dişinden de kanlar sızmasa böyle bir şeyin yer aldığını fark etmeyecekti bile. İkinci dayak olağanüstü acılarla doluydu. İlaçların geriye kalan etkisi o sırada öyle bir düzeydeydi ki bütün duyuları büyük bir keskinlik kazanmıştı. Cildine giysilerin değmesi bile acı veriyor, soluduğu hava burun deliklerini yakıyordu. Bu durumunda dayak tarif edilmez bir şeydi. Bir an önce bayılıp kendinden geçmeye can atıyordu ama çavuş onu bayıltmayacak kadar yetenekliydi. Üçüncü dayak hiç acı vermemesine karşın içlerinde en korkunç olanıydı. O sıra Nikolay gene ikiye ayrılmış dönemlerinden birini yaşıyordu. Hem aktör hem seyirciydi. Olup biteni sıradan bir ilgiyle izlemekteydi. Hiçbir şey hissetmiyordu. İlaçlar sinirlerini kısa devreye sokmuştu. Ama işin korkunç yanı dayağın sesini işitebiliyordu. Hem de sanki kasları arasındaki hoparlörlerle yükseltilmişçesine. Dokularının çıtırdayarak yarıldığını duyuyor, derisinin açıldığını duyuyor, kırılan kemik parçalarının birbirine sürtündüğünü duyuyordu. Kanın damarlarda dolaşırken çıkardığı ses bile kulaklarındaydı. Bilincinin aynasında kendisi sakin bir korku içindeydi. Bütün bu olanları duyarken acısını hissetmemenin delilik olduğunu biliyor, buna karşı sakin kalmanın ise deliliğin de ötesinde olduğunu düşünüyordu. Bir ara zihni gerçeğe doğru yüzmüş ve Nikolay binbaşı ile konuşmuştu. Ona kendisinin General Kishikava'nın oğlu olduğunu ve eğer kendisini hayatta bırakırlarsa büyük bir hata yapacaklarını, çünkü bir daha elinden kurtulamayacaklarını söyledi. İlaçlardan dili şişmiş, dayaktan dudakları yarılmış olduğundan sözler ağzından ağır, değişik, yuvarlanarak çıkmıştı. Ama doğru da konuşsa bu adamlar onu nasıl olsa anlamayacaklardı. Çünkü farkında olmadan bunları Fransızca söylemişti. 3 günlük sorgu boyunca birkaç kez bileklerindeki kelepçeler çıkarılmıştı. Doktor dolaşım yetersizliğinden Nikolay'ın parmaklarının beyaz ve soğuk olduğunu fark etmişti çünkü. Kelepçeler birkaç dakika için çıkarılıyor, bileklerine masaj yapılıyor, sonra yeniden takılıyordu. Nitekim Nikolay ömrünün sonuna kadar bileklerinde parlak güneş yanığı bir çift bilezik gibi yara izleri taşıdı. O 72 saatin sonunda Nikolay ne yaptığını bilmeden ve aldırmadan Rusları suçlayan itirafnameyi de imzaladı. Gerçekten öylesine uzaklaşmıştı ki imzasını Japon harfleriyle ve sayfanın orta yerine attı. Onun titreyen elini sağ alt köşeye götürmeye boşuna uğraştılar. Bu durumda itirafname işe yaramayacak duruma geldiği için Amerikalılar sonunda Nikolay'ın imzasını taklit edecek kadar alçaldılar ama bunu zaten en baştan da yapabilirlerdi. Bu itirafnamenin sonucu istihbarat dünyasındaki beyhudeliği anlamak açısından dikkate değer. Birkaç ay sonra Amerikan Sphinx örgütündekiler Ruslara bir tehdit savurma zamanının geldiğine inandılar. Binbaşı Diamond itirafnameyi alıp Albay Gorbatov'a götürdü ve albayın çalışma masasının karşısındaki koltuğa oturup adamın bu aktif casusluk kanıtına karşı ne tepki göstereceğini bekledi. Albay elindeki sayfalara kayıtsız bakışlarla baktı, gözlüklerinin saplarını iki kulağı arkasından çekerek baş ve işaret parmakları arasında camları cilaladı, tekrar gözüne taktı. Elindeki kaşıkla çay fincanının dibindeki erimemiş şeker parçalarını ezip fincandan büyük bir yudum aldı. Fincanı tabağının tam orta yerine bıraktı ve en tembel sesiyle ne olmuş dedi. Başka da hiçbir şey olmadı. Tehdit savrulmuş, karşı taraf aldırış etmemiş, bu durumun Japonya'yı işgal eden iki kuvvet arasındaki ilişkilere de hiçbir etkisi olmamıştı. Nikolay için işkencenin son saatleri karmakarışık ama pek de kötü sayılmayacak rüyalarla doluydu. Sinir sistemi çeşitli ilaçların etkisiyle öyle hırpalanmıştı ki artık pek az etkinlik gösteriyordu. Zihni de kendi kabuğuna çekilmiş gibiydi. Gerçek dışının bir düzeyinden öbür düzeyine yüzerken kendini Kajikava nehrinin yamaçlarında kar gibi yağan kiraz çiçeklerinin altında yürür buldu. Yanında ama epey uzağında küçük bir kız yürüyordu. Eğer General Kishikawa orada olabilse aralarında yürüyebilecekti. O kadar yer vardı. Nikolay bu kızı daha önce hiç görmemiş olmakla birlikte onun generalin kızı olduğunu biliyordu. Kız ona günün birinde nasıl evlenip bir erkek evlat sahibi olacağını anlatmaktaydı. Sonra aynı sohbet sesiyle kendisinin de küçük oğlunun da Tokyo bombardımanında yanarak öleceklerini söyledi. Bu sözü söyler söylemez kızın değişip Mariko olması çok doğaldı. Hiroşima'da ölen Mariko. Nikolay onu tekrar gördüğüne çok memnundu. İkisi egzersiz olsun diye bir el go oynadılar. Kız taş yerine siyah kirazları kullanıyor, Nikolay ise kırmızılarla oynuyordu. Derken Nikolay oyun taşlarından biri oldu. Tahtanın üstündeki küçücük yerinden karşıdaki düşman taşa baktı. Düşman taş büyüyor, büyüyor, çevresinde adeta bir duvar oluşturuyordu. Nikolay bakışlarıyla bunu önlemeye çalıştı, başaramadı. O zaman kaçtı. Tahtanın üstünde koşarak kaçarken siyah karelerin çizgileri yanından yıldırım gibi geçiyordu. Sonunda tahtanın kenarından boşluğa düştü. Kopkoyu bir karanlığın içine. Ve sonra o karanlık eriyip bir hücre oldu. Nikolay gözlerini o hücrede açtı. Duvarlar yeni boyanmış griydi. Pencere yoktu. Tepedeki ışık göz kamaştıracak kadar parlak olduğundan durmadan gözlerini kırpıştırmak zorunda kalıyordu. Nikolay o hücrede tek başına tam 3 yıl yaşadı. Sorgunun kabusundan yalnız başına yaşamaya geçiş, hele sessizlik yükü altında pek de çabuk gerçekleşmedi. Cezaevi doktoru başlangıçta Nikolay'ı her gün görmeye geliyordu. Daha sonra ziyaretleri seyrekleşti. Generalin ölümünü saptayan doktordu bu. Nikolay'a uyguladığı tedavi yalnızca yaraları dezenfekte etmekten ibaretti. Yarıkların kapanması veya kırık kemik parçalarının alınması yoluna gidilmedi. Her gelişinde tedavi süresi boyunca doktor başını sallayıp duruyor, dilini damağına şaklatıyor, kendi kendine mırıldanıyor, bu vahşet olaylarına katıldığı için Nikolay'ı ayıplıyormuş gibi davranıyordu. Japon nöbetçilere tutukluyla hiç konuşmamaları emredilmişti. Gene de ilk birkaç gün boyunca ona genel kurallar ve rutin yaşamla ilgili kısa talimat vermeleri gerekmişti. Konuşurken kısa cümleler, daha çok tek kelimeler kullanıyorlardı. Bu ton kişisel nefretlerini belirtmek için değil, aralarındaki uçuruma dikkati çekmek içindi. O tutuklu, onlar efendiydi. Günlük yaşam bir kez yoluna girdikten sonra hiç konuşmamaya başladılar. 3 yıl boyunca Nikolay kendi sesinden başka hiç insan sesi duymadı. Yalnızca 6 ayda bir gelip yarım saatlik ziyaret yapan bir cezaevi görevlisi hariç. Bu kişi tutuklu ve hükümlerin sosyal ve psikolojik durumundan sorumluydu. İlaçların son izlerinin zihninden ve sinir sisteminden tümüyle yok olması hemen hemen 1 ay sürdü. Nikolay ancak o zaman kendini rahat bırakabildi. Gece yarısı uykusundan zaman mekan kavramı dışında uyanıp çılgınlığa doğru koşma olayları gerilerde kalmıştı. Böyle durumlarda Nikolay ter içinde hücresinin bir köşesine siner, bütün enerjisi tükenir, bu izlerin kalıcı olması ihtimalinden korkardı. Hel Nikolay Aleksandrovich, TA 737-804'ün ortadan apansız yok olması konusunda kimse bir soru açmadı. Onun serbest bırakılması için ya da duruşmasının bir an önce yapılması için hiçbir konsolosluk görevlisi gelmedi. Kimse onun medeni haklarını korumak üzere ortaya atılmadı. Nikolay Hel'in kaybıyla ilgili tek kıpırtı birkaç hafta sonra Bay Watanabe ile Bayan Shimura'nın Sanshin binasına yaptığı ziyaret oldu. Bu iki insan uzun geceler boyunca fısıldaşmış, sonunda cesaretlerini toplayıp kendilerine bunca iyiliği dokunmuş biri için bu umutsuz jesti yapmaya karar vermişlerdi. Küçük bir memura dertlerini alçak sesle anlattılar. Bütün konuşmayı Bayan Shimura yaptı. Bay Watanabe yalnızca başını eğmekle, yere bakmakla, işgal kuvvetlerinin büyük gücünden korktuğunu belirtmekle yetiniyordu. Böyle Amerikalıların burnunun dibine sokulmakla, evlerini ve Nikolay'ın kendilerine bıraktığı küçük serveti tehlikeye attıklarının farkındaydılar. Ama onur duyguları onlara bu riske girmeyi emretmişti. Bu ihtiyatlı ve korku dolu başvurunun bir tek sonucu oldu. Bir süre sonra Amerikalı askeri inzibatlar Asakusa mahallesindeki eve giderek bir arama yaptılar ve Nikolay hakkında suç delilleri bulmaya çalıştılar. Arama sırasında gruba komuta eden adam Nikolay'ın Kiyonobu ve Sharaku baskılarından oluşan küçük koleksiyonuna el koydu. Nikolay bu baskıları parası varken satın almıştı. Sahipleri bunları ekonomik ve manevi anarşi ortamı içinde satmak zorunda kalınca, hiç değilse bu değerli ulusal hazineleri barbarların elinden kurtarayım diye düşünmüştü. Bu baskı eserlerinin zaten sürekli aşağıya doğru inmekte olan eşitlikçi Amerikan sanatı üzerinde pek bir etkisi olmadı. El koyan görevli onları kendi evine yolladı. Küçük oğlu kitaplardaki desenlerin boş kalan yerlerini boya kalemiyle boyadı. Boyaları çizgilerin dışına taşırmamaya da öyle dikkat ediyordu ki annesi oğlunda gizli sanat yetenekleri bulunduğu yargısına vardı ve eğitimini sanata doğru yönlendirdi. Bu yetenekli genç sonradan tablolarında konserve kutularını çok canlı ve aslına uygun biçimde verebildiği için pop sanatının liderlerinden biri durumuna yükseldi. 3 yıllık hücre cezası süresince Nikolay teknik olarak casusluk ve cinayet suçlarından yargılanmayı bekler sayılıyordu. Ama onunla ilgili hiçbir adli muameleye girişilmedi. Hiçbir zaman yargılanmadı ve hüküm giymedi. Bu nedenle normal hükümlerin tadabildiği tek tük avantajlardan bile mahrum kaldı. Sugama cezaevinin Japon yönetimi işgal kuvvetleri emrindeydi. Nikolay'ı yalnız başına hücrede tutmaları böyle emir aldıkları içindi. Oysa bu durum onların katı organizasyon kurallarına acı bir istisna oluşturuyordu. Cezaevinde Japon olmayan tek tutuklu oydu. Hüküm giymeyen tek kişi oydu. Cezaevi kurallarına başkaldırmadığı halde hücrede kalan tek kişi gene oydu. Utanç verici bir yönetim anormalliği oluşturacaktı Nikolay neredeyse. Tabii yöneticiler kurallara ters düşen durumlarda hep davrandıkları gibi davranmasalardı. Yani onu yok farz etmeselerdi. İlacın yarattığı panik duygularının bir daha gelmeyeceğinden emin olduktan sonra Nikolay, dikkatini yalnız yaşamanın düzenine ve zaman hesaplarına yöneltti. Hücresi penceresiz 1.80'e 1.80 küp biçiminde bir yerdi. Duvarları gri çimentodandı. Tepedeki ışık tavanın içine gömük, üzeri kalın kırılmaz camla kaplıydı. Günün 24 saatinde yanıyordu bu ışık. Başlangıçta Nikolay kendisini karanlığın özgürlüğünden mahrum eden bu parlaklıktan nefret ediyordu. Ama tutukluluğu süresince ampul 3 kere yanıp da tüm karanlıkta nöbetçilerin durumu fark etmesini beklemesi gerektiği zaman ışığa ne kadar alıştığını, çevresini saran karanlığın ağırlığından ne kadar korktuğunu fark etti. Elektrik teknisyeninin gelip nöbetçinin yakın gözlemi altında ampulü değiştirmesi, Nikolay'ın cezaevi yaşamı boyunca normal düzeni aksatan tek olay oluyordu. Yo, bir değişiklik daha yer almıştı. İkinci yılın içinde genel bir elektrik kesilmesi olmuş, Nikolay hemen uykusundan uyanmış, madeni yatağının kenarına oturup karanlığa bakarak beklemiş, ışık tekrar yanınca yatıp uyuyabilmişti. Nikolay'ın içinde yaşadığı yeni boyanmış kübü karakterize eden ışıktan başka 3 şey daha vardı. Yatak, kapı ve tuvalet. Yatak dar madeni bir tablo olup bir ucu duvara tutturulmuş, iki ayağı da yerin betonuna rapt edilmişti. Sağlık nedenleriyle yatak yer düzeyinde değil, batılılarınki gibi biraz yüksekteydi. Ama yalnızca 25 santim yüksekteydi. Güvenlik ve bir de intiharları önleme nedeniyle yatakta şilte, yay veya tahta yoktu. Maden tablanın üzerinde mahkumun rahatlığını sağlamak amacıyla iki yorgan duruyordu. Biri altına, biri üstüne ısınmak için. Bu yatak odanın ilginç parçası olan kapının tam karşısındaydı. Kapı ağır çeliktendi, dışa doğru ve çok sessiz açılıyordu. Menteşeleri çok iyi yağlanmıştı. Kapandığı zaman pervazlara öyle iyi oturuyordu ki sıkışan hava tutuklunun kulaklarında bir basınç meydana getiriyordu. Kapının ortasında bir gözleme penceresi vardı. Kalın bir cam duruyordu orada. Arkası da tellerle pekiştirilmişti. Buradan nöbetçiler muntazam aralıklarla tutuklunun hareketlerini kontrol edebiliyorlardı. Kapının alt kısmında da gene menteşeli çelik bir levha vardı. Bu yukarıya doğru kaldırılabiliyor, yemek tepsisi içeriye oradan uzatılıyordu. Hücrenin üçüncü eşyası üzerine çömelerek kullanılabilen bir tuvaletti. Japonların kendine saygı duyguları çok güçlü olduğundan bunu kapının bulunduğu duvara yerleştirmişler. Böylelikle tutuklunun fiziksel ihtiyaçlarını görürken nöbetçilerin gözleminden kurtulmasını sağlamışlardı. Tuvaletin hemen üstünde çapı 8-10 santimetre olan bir havalandırma borusu tavana gömülü durmaktaydı. Hücre yaşamı, Nikolay'ın zamanı ölçen ve noktalayan birçok küçük olaylarla doluydu. Günde iki kere sabah ve akşam alt kapaktan yemeğe geliyordu. Sabahları yemekle birlikte bir kova suyla bir küçük kalıp sabun da veriliyordu. Bu kötü sabun deri üzerinde ince yağlı bir tabaka bırakmaktaydı. Nikolay her sabah tepeden tırnağa yıkanır, suyu avuç avuç alıp üstüne çarparak sabunları akıtır, cezaevi üniformasının üstüyle kurulanır, suyun kalanını da tuvaleti yıkamak için kullanırdı. Yemekleri az fakat sağlıklıydı. Haşlanmış pirinç, sebzeyle kaynatılmış balık ve açık renk ılık bir çay. Sebzeler mevsimden mevsime değişmekle birlikte her zaman az haşlanmış, besin değeri kaybolmamış olurdu. Bu yemek bölümleri olan bir tepsiyle verilir. Tepsinin altına da doğulların yemek için çatal yerine kullandığı bir çift sopa tutturulmuş olurdu. Bu sopalar bir kez kullanıldıktan sonra atılacak türdendi. Yemek kapağı açıldığı zaman nöbetçi önce tutuklunun kirli tepsisiyle eski yemek sopalarını dışarı uzatmasını bekler, sonra yenisini verirdi. Haftada iki kez öğle vakti hücrenin kapısı açılır, bir nöbetçi onu dışarıya çağırırdı. Nöbetçilerin onunla konuşması yasak olduğundan bütün bunlar işaretlerle yapılıyor, bazen de komik oluyordu. Nikolay nöbetçinin peşinden koridorun sonuna kadar yürür, açılan gıcırtılı çelik kapıdan hava alma yerine çıkardı. Burası binalar arasında sıkışmış dar bir avluydu. İki başı da tuğla duvarlarla kapatılmıştı. Burada kendi kendine 20 dakika kadar kalabilir, yürüyüş yapabilir, binalar arasındaki dikdörtgen biçiminde gökyüzüne açık yerden temiz hava alabilirdi. Avlunun ucunda yüksekte bulunan nöbetçi kulübesini biliyor, sürekli gözlem altında olduğunda fark ediyordu ama kulübenin camları hep gökyüzünün ışığını yansıttığından içeridekileri göremiyor, bu sayede kendini yalnız sayabiliyordu. Ateşli hasta olduğu iki sefer hariç Nikolay bu jimnastik saatlerini hiç reddetmedi. Hava yağmurlu da karlı da olsa çıktı. Birinci ay geçtikten sonra bu 20 dakikayı elinden geldiği kadar hızlı koşarak kaslarını gerip içinde biriken enerjinin mümkün olduğu kadar fazlasını yakarak geçirdi. Birinci ay bitip de ilaçların etkileri yok olduğunda Nikolay hayatta kalmaya karar verdi. Bu kararın birinci nedeni yaratılışındaki inatçılığı, diğer nedeni de beynine takılıp kalan öç alma duygularıyla. Kendisine getirilen yemeğin her lokmasını mutlaka yiyor, günde iki kez hücresinde jimnastik yapıyor, oldukça güç hareketlere girişiyordu. İnce vücudundaki her kası gergin ve formunda tutan sistemli hareketlerdi yaptığı. Her jimnastik seansından sonra lotus pozisyonunda oturuyor, bütün dikkatini şakaklarındaki atar damarların hareketine veriyor, böylelikle orta karar bir meditasyona varıyor, kaybettiği mistik yolculukların yerine sükûna ulaşmak için bu yolu kullanıyordu. Zihnini sakin ve kuru tutmaya, onu umutsuzluk ve kendine acıma duygularıyla vıcık vıcık hale getirmemeye yetiyordu bu kadarı da. Kendini asla geleceği düşünmemeye alıştırırken bir yandan da bir geleceğin varlığına inanmayı istiyordu. Çünkü yokluğuna inanırsa yıkıcı bir umutsuzluk içine sürüklenecekti. Birkaç hafta sonra geçen günleri saymaya karar verdi. Bunu yapmak günün birinde buradan çıkacağına, kendi hayatına döneceğine olan inancını gösterecekti. Ertesi günü pazartesi olarak rastgele kararlaştırdı. Ayrıca o günü Nisan'ın da biri olarak kabul etti. Aslında 8 günlük bir yanlışlık yapmıştı ama bunu 3 yıl hiç anlayamadı. Yalnız geçirdiği yaşam çok meşgul bir yaşamdı. 2 yemek, 1 banyo, jimnastik seansları ve 2 meditasyon her günü oluşturan programlardı. haftada iki kere de dar avlu boyunca açık havada koşma zevki vardı. Ona zamanı belirleyen iki işaret daha bulunuyordu. Ayda bir kez cezaevi berberi gelip onu tıraş ediyor. Tıraş makinesi kafasından geçtikten sonra geriye yarım santim boyunda fırça gibi kısacık saçlar kalıyordu. Berber cezaevinin konuşmama kuralına uyuyordu ama durmadan göz kırpıyor, gülümsüyor, kardeşlik duygusunu türlü yollarla ifade etmeye çalışıyordu. Ayrıca gene ayda bir kez berberin gelişinden mutlaka iki gün sonra açık hava egzersizinden döndüğünde yatağını değişmiş, hücresinin duvarlarını böceklere karşı ilaçlanmış ve dezenfekte edilmiş buluyordu. İlacın kokusu 3 bazen 4 gün çıkmıyordu hücreden. O hücrede tek başına 6 ay geçirdikten sonra günün birinde tam meditasyonunun ortasında kapının açılmakta olduğunu duyarak irkildi. İlk tepki olarak canı sıkılmış, biraz da korkmuştu. Güvenilir düzenine sekte vuruluyordu çünkü. Fakat az sonra bu ziyaretin düzen bozukluğu değil, kendi zaman ölçme mekanizmasına eklenecek son işaret olduğunu öğrendi. 6 ayda bir yaşlı başlı, gücünden fazla işi olan bir memur kendisini ziyaret edecekti. Adamın görevi bu modern cezaevinin tutuklu ve hükümlerinin sosyal ve psikolojik gereksinimleriyle ilgilenmekti. Adam kendisini Bay Hirata olarak tanıttı ve Nikolay'a birbirleriyle konuşmakta serbest olduklarını bildirdi. Nikolay'ın alçak yatağının kenarına oturmuştu. Fazla dolu evrak çantası yanı başındaydı. Adam onu açtı, içinde bir sürü arandı, sonunda boş bir anket formu çıkardı. Kucağındaki sert levhanın üstüne tepesinden tutturarak yazmaya hazırladı. Tonsuz, sıkkın bir sesle Nikolay'a sağlığı ve durumuyla ilgili sorular soruyordu. Nikolay cevap olarak başını yana veya aşağı sallıyor, adam formdaki gerekli yere bir işaret koyuyordu. Bütün soruların cevabını alıp almadığını kaleminin ucuyla sayarak kontrol ettikten sonra Bay Hirata nemli yorgun gözlerini kaldırıp baktı ve Bay Hel, Heru diye telaffuz ediyordu adam. Japonlar I harfini söyleyemediği için resmi bir talebi veya şikayeti olup olmadığını sordu. Nikolay otomatik bir harekette başını salladı. Fakat sonra fikrini değiştirdi. Evet demeye çalıştı. Ama boğazı kupkuruydu. Oradan ancak gıcırtı gibi bir ses çıkabildi. Birden yavaş yavaş konuşma alışkanlığını yitirmekte olduğunu fark etti. Hafif öksürüp boğazını temizledi ve yeniden denedi. Evet efendim, kitap, kağıt, fırça ve mürekkep rica ediyorum. Bay Hirata'nın kalın kıvrık kaşları havalandı. İçine derin bir soluk çekerken gözlerini yana doğru devirdi. Anlaşılan bu istek fazla lükstü. Çok güç olacaktı. Dert açabilirdi. Ama gene de dileği dikkatle not etti. Nikolay o sıra kitapla kağıdı ne kadar çok istediğini fark ederek kendi de şaşaladı. Oysa bir şey ummanın, hayal kırıklığını davet etmek olduğunu o kadar iyi biliyordu ki. Şimdiki tek düze hayatında isteği kısıtlamış, umudu en alt düzeye indirmiş bulunuyordu. Fakat bu sefer hiç aldırmadan devam etti. Tek şansım bu efendim. Nasıl? Tek şans mı? Evet efendim. Hiçbir şeyim yok. Sesi tekrar boğuklaşan Nikolay bir daha boğazını temizledi. Zihnimi meşgul edecek hiçbir şeyim yok. Sanırım yavaş yavaş deli oluyorum. Öyle mi? Sık sık intiharı düşündüğümü fark ediyorum. Ya.